Sesi. Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun. Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıdığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena Guralska şöyle diyor: İslam yeni yaşamın başlangıcıdır. Sanki yeniden doğmuş gibi olursun. Yeni ve taze, beyaz bir sayfa gibi. Daha iyi olmak için çaba harcayabilirsin. Senin için iyi işler belirlenmiş ve kötü işlerden uzak durmalısın. Ben şehadetleri dile getirdim ve Müslüman oldum.
Çeşitli dinlere ve düşüncelere mensup olan insanların İslam dinine artan ilgisi yeni ve takdire şayan bir gelişmedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de son ilahi dinin yaygınlaşmasını müjdelemiştir. Örneğin Tevbe suresinin 33. ayetinde şöyle okumaktayız: O Allah, müşrikler hoşlanmasalar da kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak diniyle gönderendir. Aslında bu müjde ta Asr-ı Saadet'te Hicaz Yarımadası'nda ve başka diyarlarda birçok insanın İslam dinine benimsenmesiyle gerçekleşti ve halen de devam ediyor. Zira İslam dini insanın aklı ve fıtratıyla uyumludur. Günümüzde İslam dinine benimseyenlerin arasında kadınlar erkekleri sollamıştır. Nitekim son dönemde İslam dinine yönelen insanların daha büyük bir bölümünü kadınlar oluşturuyor. İslam dinini seçerek Müslüman olan bu kadınlardan biri de Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena Guralska'dır.
Marzena Guralska da birçok Polonyalı gibi Hristiyan bir ailede dünyaya geldi. Marzena ergenlik çağında şimdiki Hristiyanlığın Hazreti İsa adına sunduğu öğretilerden uzaklaşarak bu öğretiler hakkında kuşkuya kapılmaya başladı. Marzena içinde birçok meraklı ve hakikat peşinde olan Hristiyan gibi teslis inancı ve Hazreti Mesih'in Tanrı olduğuna inanmak mantıksız geliyordu. Bayan Marzena bu soru işaretleriyle uğraştığı bir sırada Müslüman bir erkekle evlenmesi önünde hakikate doğru bir kapıyı açtı. İlginçtir ki Bayan Marzena'nın Müslüman eşi hiçbir zaman onu Müslüman olmaya zorlamadı ve eşinden bizzat bu inancın üzerinde araştırma yapmasını ve daha sonra karar vermesini istedi.
Marzena bu konuda şöyle diyor: Ne zaman eşime ve Müslüman oluşumun sebebini düşünecek olursam, eşimin ne kadar sabırlı olduğu bana çok ilginç geliyor. Eşim asla beni İslam dinine benimsemeye zorlamadı. Eşim bana kitap, film ve CD getiriyordu. Bazen de inançla ilgili bazı konuların hakkında benimle konuşuyordu. Fakat hiçbir zaman sözlerinde bir zorlama hissetmedim. Ben sırf kendi kararımla ve %100 kendi inancımla Müslüman oldum. Ne zaman kocaman sabırlı davranışını düşünecek olursam, Allah'a onun yıllarca çabası ve bana yardımcı olması yüzünden onun için bereket talep ediyorum. Eşim gerçekten sabırlı biriydi.
Marzena Goralska, İslam dini hakkında araştırmalarını sürdürdü. Ta ki sonunda bu büyük semavi dinin hakkaniyetini anladı. Marzena'nın İslam dinini benimseme gerekçesi de ilginçtir. Marzena şöyle anlatıyor. Bir gün uykudan uyandım ve önceki günlerde yaptığım araştırmalara göre acaba Müslüman olmalı mıyım yoksa olmamalı mıyım diye düşünüyordum. Kendi kendime eğer başıma bir şey gelirse ve yarın ve hatta bugün ölecek olursam dünyadan Müslüman olarak ayrılmalıyım diyordum.
Böylece Bayan Marzena İslam'ın nurani yoluna adım atmayı geciktirmenin caiz olmadığını düşünerek Müslüman oldu. Marzena haklı olarak İslam dinini benimsemeyi yeniden doğuş olarak tanımlıyor ve bu durumu büyük bir şevk ile şöyle anlatıyor. İslam yeni yaşamım başlangıcıdır. Sanki yeniden doğmuş gibi olursun. Yeni ve taze beyaz bir sayfa gibi. Daha iyi olmak için çaba harcayabilirsin. Senin için iyi işler belirlenmiş ve kötü işlerden uzak durmalısın. Ben şehadetleri dile getirdim ve Müslüman oldum. Ben aylarca bir yerden bir başka yere gidiyordum. Bu zevk anlatılır gibi değil. Ben Müslüman olmuş ve İslam dinini bilinçli olarak benimsemiştim.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberinin büyük mucizesidir. Bu semavi kitabın amacı insanları kemal ve saadete doğru hidayete erdirmektir. Kur'an-ı Kerim bu hedefini gerçekleştirmek için bilimsel örnekler vermek gibi çeşitli yöntemleri kullanmış ve böylece hakikat peşinde olanlara mucizelerini göstermiştir. Nitekim birçok insan Kur'an-ı Kerim'in bu kesin ve harikulade bilimsel konularından etkilenerek Müslüman olmuştur. Bayan Goralska da bu konuda şöyle diyor. Benim için güzel ve ilginç olan şey, benim için ve hatta gayrimüslimler için Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilimdi. Ben her şeye inanabilirdim. Ancak siz Kur'an-ı Kerim'de her türlü bilimi bulabilirsiniz. Ve ilginçtir ki bu hakikatlerden bazıları ancak modern bilim ve teknolojiyle yeni yeni keşfedilmektedir. Oysa Kur'an-ı Kerim nazil olduğu dönemde şimdiki bilimsel araçlar ve imkanlar yoktu. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah tarafından nazil olan kitap olduğunun işaretleridir.
Müslüman olmak isteyen kadınlar için İslam dininde kadınların konumu önemli bir konudur. Kadınlar özellikle Batı dünyasında kadınların içinde bulundukları uygunsuz durumdan kurtulmak için bir yol peşindedir. Batı dünyasında kadınlara erkeklerin zevk alma aracı şeklinde bakılması ve kadının insani kerametinin unutulması batılı kadınları boşluğa ve kimliklerine yitirme noktasına sürüklemiştir. Öte yandan Batı dünyasında kadınları erkeklere karşı korumak için feminizm hareketi şekillendi fakat bu da pek başarılı olamadı ve gerçek amacından saptırıldı.
İslam dininde kadınların konumu hakkında araştırma yapan kadınlar, bu semavi dinin toplumda kadına ve insani boyutuna ne kadar önem verdiğini ve kadınlarda toplumda onların dış görünüşünün ve güzelliğinin kötüye kullanılmamasını sağlayacakları şekilde hareket etmelerini tavsiye ettiğini öğreniyor. Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena da İslam dininin bu ilerici öğretisi hakkında şöyle diyor. İslam'da kadınların konumu hakkında araştırma yaptığımda baktım ki kadının cazibesi ve önemi kişiliğinden kaynaklanıyor. Kadının asıl bilgisi ve maharetleri önemli. Yoksa nasıl göründükleri veya ne giydikleri önemli değil. Sizi güzelleştiren asıl şey iç güzelliğidir. Ben buna özgürlük diyorum. Çünkü artık başka biri olmak zorunda değilim. Ya da saatlerce mağazalarda çeşitli elbiseleri aramam gerekmiyor. Sanki her gün düğüne gidiyormuş gibi. Benim başkalarının gözünde nasıl gözüktüğüm asla önemli değil.
Hakikat peşinde olan insanlar için Müslüman olduktan sonra gündeme gelen soru, ibadet ve dua için hangi yöntemi kullanmaları gerektiğidir. Bir başka ifadeyle, onlar çeşitli İslami mezheplerle karşı karşıyadır. Bu mezhepler birçok konuda ortak oldukları halde bazı farklılıkları vardır. Bayan Marzena böyle bir seçimle karşı karşıyaydı ve bu alanda araştırma yapmaya başladı. Marzena şöyle diyor, İslam hakkında araştırmalarıma başladığımda genel bir sorun vardı. O da şu ki İslam hakikati nedir? Aslında sadece Müslüman olmayı düşünüyordum o kadar. Hangi mezhebi izleme konusunda hiçbir özel fikrim yoktu. Ben herhangi bir kişi veya özel bir tarikat üzerinden Müslüman olmamıştım. Ve daha çok kitaplar ve internet siteleri üzerinden İslam'la genel anlamda tanışmıştım. Eşim de beni belli bir mezhebi veya tarikat izlemem konusunda zorlamadı. Eşim çeşitli mezhepler hakkında benle konuşuyordu ve şu mezhep sünni veya bu mezhep şia ve ehli beyt mezhebi diyordu ve seçimin bana ait olduğunu söylüyordu. Eşim sen kendin Müslüman olmaya karar verdin. O zaman bunlardan hangisi daha anlamlı ve daha makul ise kabul et. Başkaları hangi mezhebi seçtikleri veya hangi mezhep daha yaygın olduğuna göre seçim yapma, diyordu. Eşim kalbin hangisi doğru diyorsa o mezhebi seç, diyordu. Ben de çeşitli mezhepleri araştırdım ve sonunda Ehl-i Beyt mektebini seçtim ve Şii oldum.
Marzena Goralska'nın Şii mezhebini seçmesinin önemli nedenlerinden biri, İslam peygamberinin veda haccından dönüşü sırasında Gadir-i Hum'da Müslümanlara hitaben buyurduğu ünlü vecizesiydi. Marzena şöyle diyor, İslam peygamberinden bir hadiste şöyle deniliyor, ben sizin aranızda iki değerli şeyi bırakıyorum. Bu iki şeye sarıldığınız sürece asla sapmazsınız. Bunlar Kur'an-ı Kerim ve ıtretimdir. Allah Resulü bu hadiste ve diğer birçok hadiste insanlara Ehl-i Beyt'ini izlemeyi tavsiye etmiş ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ı da halife olarak ilan etmiştir.
Böylece Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena, Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'in yol gösteren talimiyle yeni bir yaşama başladı ve böylece dünya ahiret saadete kavuşmayı güvence altına aldı.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tanrı Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde İran'ın Fars eyaletinin doğa terapi turizmi alanındaki kapasitelerden ve cazibelerinden söz etmeye çalışacağız.
İran'ın güney bölgesinde bulunan Fars eyaletinin doğal özelliklerinden biri de çeşitli medeni su kaynakları ve kaplıcalara sahip olmasıdır. Ayrıca bölgedeki tuz tümsekleri de turistleri kendine çeken tedavi amaçlı kullanılan cazip doğal noktalardan sayılır.
Fars eyaleti İran'ın en büyük dördüncü eyaleti olarak 122 bin kilometre karelik bir alanı kapsayarak İran topraklarının da %7,5 kadarını kapsamaktadır. Fars eyaleti kültür, şiir ve narinciye diyarıdır. Bu eyalet çok soğuk kışları ile bilinen dağlık, nispeten ılımlı kışları ve sıcak ve kuru yazları ile bilinen orta bölge, ılımlı kış ve aşırı sıcak yazları ile bilinen iklimsel bölgelerinden oluşmaktadır. Bu eyalete yolculuk yapmanın en iyi zamanı ise Nisan-Mayıs ayları arasıdır. Öyle bir dönem ki narinciye kokusu her insanı kendine meftun eder. Turistler de zaten Fars eyaletinin merkezi Şiraz'ın bu narinciye bağ ve bostanlarının hayranlarıdır.
Fars eyaleti belki de dünyanın en cazip turistik bölgelerinden sayılır. Pasargat, Persepolis, Nakş-ı Rustem, Nakş-ı Recep, Esrar şehri ve dağlar ve kayalardaki oymalar, tarih öncesi asırlara ait tepeler ve bu tarihi yerlerde bulunan çömlek kapkacaklar, güzel ve hayret verici mimari eserleri, yüzlerce cami, kule, hisar ve diğer bilimsel ve arkeolojik bulgular, Fars eyaletinin en eski medeniyet merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor. Fars eyaletinde 2800'ü aşkın tarihi eser kayda alınmıştır. Bunların bazıları örneğin Pasargat, Persepolis ve Erem Bahçesi gibileri dünya listelerinde kayda alınmıştır.
Şah-ı Çırağ adıyla bilinen Seyyid Mir Ahmet bin Musa Kazım'ın türbesi, Seyyid Alaeddin Hüseyin, Ali bin Hamza, Seyyid Taceddin Garip ve kimi diğer dini mekanlar ve türbeler de bu eyaletin merkezi Şiraz'da bulunup, bu yüzden bu şehri İran'ın üçüncü dini şehrine çevirmiştir. Şiraz kenti sağlık açısından da önemli bir yere sahiptir. Bu şehir sağlık merkezleri ve uzman sağlık kadroları ile komşu ülkelerden gelenlere de büyük hizmetler veriyor. Bu çerçevede Fars eyaletinin bölgesel çapta tedavi ve sağlık merkezine de dönüşebileceğinden söz ediliyor.
Fars eyaletinin genelinde de birçok doğal cazip nokta bulunmaktadır. Fars eyaletindeki en cazip noktalardan biri de Sepidan ilçesi sınırları içerisinde Kohkiluye ve Boyer Ehmet eyaletinin sınırlarına 10 kilometre uzaklığında bulunan Margun şelalesidir. Bu şelale dünyanın en büyük ve en uzun kaynaklarından akan şelaledir.
Teng Bostanak Gedeği, Mahorlu Gölü, Fedami Şelalesi, Perişan Gölü, Şapur Mağarası, Kuhmere Sorhi Şelalesi, Haftberem Göleti, Şeşpir Pınarı, Teng Tizab Gedeği, Golabi Kaynağı, Erjan Ovası, Çillegah Yaylası, Teng Ragaz Gedeği bölgenin diğer doğal cazibelerinden sayılıyor.
Fars eyaletinin diğer doğal özelliklerinden biri de eyaletin farklı noktalarında bulunan kaplıcalardır. Sohbetimizin devamında eyaletin ekoturizm sektöründeki kapasitelerinden ve kaplıcaların da bu alandaki konumundan söz edeceğiz.
İklit şehri Fars eyaletinin kuzey bölgesinde yer alan bir şehirdir. Bu şehir eyaletin dağlık bölgesinde yer alıp yeşilliği ve soğuk iklimiyle bilinir. Karlı yüksek dağları vardır. Bu da neredeyse ilkbaharın ortalarına kadar karlı dağlı manzaralar sunuyor. Kışta ise karın yağması eşsiz manzaralar meydana getiriyor. İlkbahar ve yazda ise dalgalı nehirler ve coşan kaynaklar eşsiz ortamlar yaratıyor. Yol kenarlarında yüksek dağlar güzel manzaralar yaratmıştır. Şehirlerin etrafındaki engin ovalar ve bereketli topraklar özellikle de ilkbaharda insanların ruhunu okşuyor. Yazın ise serin bir havanın yanı sıra göçebelerde doğa güzelliklere renk katıyor.
İklit şehrinin tüm doğal cazibelerine ilaveten bölgedeki maden suyu kaynakları da tedavi açısından özel bir konuma sahip olmuştur. Hacıabat ismiyle de bilinen Balingan madeni su kaynağı bölgenin önemli kaynaklarından olup güzel manzarasıyla 3 kilometre şehirden uzaklıkta yer almaktadır. Balingan su kaynağı Kor Nehri'nin yeraltı besleyici kanatlarından sayılır. Bu kaynak İklit ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hacıabat ve Aspas köylerinin yakınında yer almıştır.
Yüksek bir dağın ortasından akan Balingan su kaynağı Molla Sadra Barajı'na doğru akıp oradan da Dorudzen Barajı'na ve sonunda da Teşk Gölü'ne dökülüyor. Balingan su kaynağının etrafı ise soğut ağaçları ile çevrilidir. Bu ağaçların ortasında ise tabanından bir sürü pınar çıkan derin bir gölet bulunuyor. Fışkıran pınarlar ise göletin manzarasını eşsiz kılmıştır. Sazan ve alabalık gibi balık türleri de bu gölette yaşıyorlar.
Kıdemgah su kaynağı da Kıdemgah Dağı'nın eteğinde uygun bitki örtüsüne sahip bölgede yemyeşil ve ağaçların dikildiği bir alanda yer almaktadır. Bu kaynaktan akan sular ilk olarak şehrin içi ve etrafındaki yeşillikleri ve bağları suluyor, ardından da güney ve güneybatıya doğru akıp tarımsal alanları doyurup güney ve güneydoğuya doğru akmaya devam ediyor. Kimileri İmam Rıza Aleyhisselam'ın Medine'den Merve doğru yola çıktığında burada gece geçirdiğini, bu yüzden de bölgenin kıdemgah yani adım atılan yer adlandırıldığını belirtiyorlar. Bu yüzden bu bölge halkı için dini önem de taşıyor.
Hali hazırda bu su kaynağının temel olarak 4 kolu vardır. Bateki, Fili, Mu'i ve Mercan bu kolların isimleridir. Bu kollar kaynaktan uzaklaştığında daha tali kollara da ayrılıyor. İlkbahar ve yazda ise birçok turist Şiraz, İsfahan, Yazd, Abade, İklit, Merveşt ve diğer bölgelerden buraya akın ederler. Bu bölge bol suyu ve güçlü ve yaşlı ağaçlara da sahiptir. Bu yüzden dinlenmek ve eğlenmek için güzel bir yer sayılır. Kış mevsiminde ise bu kaynağın suyunun fazlası Balingan Nehri'ne dökülür ve oradan da Sefid Nehri'ne katılarak Kor Nehri'ne ekleniyor.
İklit ilçesindeki Aspas Karayolu'nun kenarında bulunan Çuyu Kaynağı da Hüseyini Dağları yüksekliklerinde bulunup orman, parklar ve eğlence merkezlerinin kurulması için çok uygun mekan sayılıyor. Bu bölgede bitki ve hayvan örtülerinin korunması ve desteklenmesi ayrıca orman parkının kurulması ile eğlence imkanları ve kabiliyetleri arttırılabilir. Burası potansiyel olarak turizme elverişli bir bölgedir.
İklit ilinde bulunan bir başka önemli su kaynağı da Muhammed Resulullah kaynağıdır. Bu su kaynağı yılın her mevsiminde suya sahiptir. Yaşlıların dediğine göre bu su hiçbir zaman kurumamış ve suyu bile azalmamıştır. Yerlilere göre bu kaynağın kurumamasının sebebi İmam Rıza Aleyhisselam'ın bölgeden geçmesi ve bu kaynağa ayak basmasıdır.
Bilindiği üzere İmam Rıza Aleyhisselam İran'a Şelemçe bölgesinden girdi ve oradan Mamun hükümetinin merkezi Merv'e doğru yola çıktı. Bu çerçevede İklit bölgesi de İmam Rıza Aleyhisselam'ın geçtiği bölgelerden olmuştur. 1300 yıl kadar geçmişi olan bu su kaynağı ise İklit etrafındaki bölgelerin sulamasının asıl kaynağıdır. Son yıllarda ise etraf bölgelerde balık yetiştiriciliği iyice gelişmiş ve şimdi de Muhammed Resulullah kaynağı ise önemli bir merkeze dönüşmüştür.
Muhammed Resulullah su kaynağı Deldel taşının yanında yer almaktadır. İklit halkı ise bu taşa özel bir önem veriyor. Bu taş binlerce yıldır bu bölgede yer alıyor ve tarihi değer ve öneme sahip olmuştur. Uzmanların belirttiğine göre burası dini bir alandır.
Her yıl İklit halkı bu bölgede toplanıp 13 Ferverdin günü doğa gününde kadim bir adete göre Muhammed Resulullah kaynağına gelip şölen düzenliyorlar. Muhammed Resulullah çeşmesi uygun iklimi ve sıcak mevsimlerdeki serin havasıyla özellikle de ilkbahar mevsiminin başlarında birçok turist ve yolcuya ev sahipliği yapar. Bu çerçevede uzak ve yakın şehirlerden insanlar buraya akın eder. Bu bölgedeki turistik alan 60 hektarlıktır. Bu güzel ve görmeye değer bölgeyi ziyaret etmek istiyorsanız muhakkak sıcak giysi ve çayı da beraberinde almayı sizlere tavsiye ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sona geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Muhterem dinleyiciler, İranlı Ünlüler, Evrensel Mefahiler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizlere şu anda mezarları İran sınırlarından dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçok derenden eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Sohrevardi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde Fars şiirini babası olarak ün yapan Rudeki'nin yaşamı, düşünceleri ve şiirlerini irdelemeye devam edeceğiz. Geçen bölümde Ebu Abdullah Cafer bin Muhammed Rudeki'nin Kameri 3. yüzyılın ortalarında o çağda İran topraklarının bir parçası olan Samarkand kentinin dağlık bölgesinde bulunan bir köyde doğduğunu anlattık. Rudeki'nin yaşamı ve eğitimi hakkında pek fazla bir şey bilinmiyor ve yazdığı yığınla şiirlerden sadece 960 beyt şiir günümüze dek ulaştı. Bunlardan 115 beytinin Rudeki'nin Samani kralı Ebu Nasr'ın talimatı üzerine şiir kalıbına döktüğü Kelele ve Demne adlı esere ait olduğu belirtiliyor.
Alman şarkıyacı Paul Herne'nin araştırmalarına göre Rudeki'nin bazı şiirleri Sinbad'ın öyküsünü anlatan Sinbad namalı eserlerle ilgilidir ve hatta Bin Bir Gece masalı ile ilgili de bir beyt şiiri günümüze de gelmiş. Sinbadname de Kelili ve Demna adlı eser gibi bir eserdir ve Sasaniler döneminde İran'a getirildi ve Pehlevi diline çevrildi tahmin edilmekte. Bu eserden günümüze dek kalan beyitlerden anlaşıldığı üzere Rudeki Sinbadname'nin tamamını veya bazı öykülerini ve masallarını şiire döktü. Yıllar sonra Ebu'l-Fuvariz Kanarzi bu eseri Farsça nesil şeklinde çevirdi. Rudeki Sinbadname'yi de Kelele ve Demne'de yaptığı gibi şiir şeklinde yeniden yazdı. Fakat bu şiirlerden seyrek sayıda beyit günümüze dek ulaştı.
Rudeki'den günümüze dek kalan şiirlerin bir bölümü de kaside, gazel ve kralları methettiği şiirlerden oluşuyor. İran edebiyatında eski çağlardan geriye kalan bazı şiirlere göre büyükleri metheden şiir türü Fars dili ve edebiyatında bir tarzı oluşturuyor ve bu tarza da Medihe Sarayi adı veriliyor. Nitekim eski ünlü şairlerin şiirlerinde bu tarzın önemli bir yeri olduğu anlaşılıyor. Bu yüzden Fars dili ve edebiyatında kaside yazan şairlerin önemli bir konumu olduğu gibi, bu arada Rudeki, Medihe Sarayi tarzında bu tarzın en büyüklerinden biri sayılıyor. Öyle ki bu tarzda şiir yazan birçok büyük şair, Rudeki'yi kendi üstadları, kendilerini de onun talebesi şeklinde tanıtıyor. Rudeki bu tarzda şiir yazarken asla abartmalara kaçmıyor ve gayet net ve sade bir şekilde şiir yazıyor.
Rudeki'nin çok sevdiği bir başka tarz gazeldir. Gazel, İran şiirinin her zaman en şaheserlerinden biri olmuştur ve İran toprakları hiçbir zaman büyük gazel ustalarından mahrum kalmamış. Fars şiirinin mazisi üzerinden 1000 yılı aşkın bir süre geçmesine karşın Rudeki hala sayısız gazel yazan şairlere yönelik üstünlüğünü korumayı başarmış. Rudeki'nin vasıfları gayet güzel. Etkileyici ve benzetmeleri de gayet net, sade ve açıktır.
Rudeki'den geriye kalan şiirlerin arasında Mersi'ye de göze çarpıyor. Gerçi Rudeki'den önceki dönemlerde yaşayan şairlerden elimize Mersi tarzında herhangi bir eser bulunmuyor ve bu yüzden Rudeki'nin Mersi yazmakta nedenli usta olduğu hakkında fikir yürütülemiyor. Ama yine de Rudeki'den geriye kalan birkaç beytlik Mersi'ye şairin bu tarzda gayet musallat olduğunu gösteriyor. Rudaki şair dostu Şehid Belhi için yazdığı Mersiye'de yine gayet sade ve akıcı bir şekilde şair arkadaşının ilmi ve manevi mevkiini takdir ediyor. Yaşlı bir şairin kaybettiği yine şair arkadaşı hakkında yazdığı bu şiir üzerinden asırlar geçmesine karşın hala bir yakınını kaybeden insanların neler hissettiğini çok iyi anlatıyor. Günümüzde yine bilim ve edebiyat büyüklerinin vefatını anlatmak için kullanılıyor.
Rudeki'nin yazdığı sayısız şiirden günümüze sadece 960 beyt ulaştığını anlatmış. Bu yüzden hiçbir araştırmacı bu az sayıda şiir örneklerinden hareketle Rudeki'nin düşünceleri hakkında doğru ve tam bir tablo sunamıyor. Hatta şairin fikri yapısını da yeniden inşa ederek beyan edemiyor. Fakat bu şiirleri inceleyen araştırmacılar Rudeki'nin düşünür bir şahsiyet olduğu konusunda hemfikirdi. Bu şiirler şairin felsefi düşünceden de yararlandığını gösteriyor. Rudeki kasidelerinden birinde kendinden edip, hatip, hekim ve fakih ve hikmet yorunu arayan biri şeklinde söz ediyor.
Rudeki'den geriye kalan şiirlerde akılcılık, bilimcilik, aşk, fani dünyanın değersizliği, saadet düşüncesi veya daha doğrusu saadetin nerede olduğunun düşüncesi göze çarpıyor. İspanyol şair ve yazar Miguel de Unamuno, gerçek bir şiirde iki asil meselenin yer alması gerektiğini belirtiyor. Bunlardan biri dünyanın değersizliği, diğeri ise aşktır. İspanyol şaire göre dünyanın değersizliği, insanın kalbini, alemleri yaratana ve sonsuzluğuna yönelik aşkı geliştirir ve bu da insan yaşamına tazelik kazandırır ve ebedileştirir.
Gerçekte eğer Rudeki'den daha fazla şiir geriye kalmış olsaydı belki de bu iki mesele hakkında daha fazla konuşabilirdik. Ama yine de geriye kalan seyrek sayıda şiir örnekleri Rudeki'nin de dünyanın değersizliği ve insan yaşamının sonu olan ölüm meselesi üzerine ciddi bir şekilde düşündüğünü gösteriyor. Rudeki dünyayı bir rüya gibi görüntülüyor. Rudeki'nin gözünde gerçek dünyada rüyanın temeli bulunmadığı gibi dünyada değersizlik bakımından rüyaya benziyor. Rudeki'nin bu kavramı aktardığı şiirlerindeki etkili ifadesi, şairin adeta bir filozof gibi kalbinin en derin noktalarından duygularını ve düşüncelerini beyan ettiği anlaşılıyor.
Rudeki hatta yazdığı mersiyelerde de bu felsefi bakışı koruyor ve sürekli ömrün değersizliğinden ve geçici oluşundan söz ediyor. Şair ancak aşkla şu değersiz dünyaya galip gelinebileceğine inanıyor. Rudeki'den geriye kalan şiirlerde biri fani aşk ve diğer yüce doğal aşk olan iki çeşit aşktan söz ediliyor. Yüce aşk şairin sanat ruhunun ürünüdür ve gerçekte asırlara rağmen hala şiir ve edebiyat hayranlarının onu takdir etmesine vesile olan şeydir. Gerçekte Rudeki'nin sözünü ettiği yüce ve doğal aşk, irfani aşk kavramına yakındır.
Rudeki'nin üzerinde durduğu bir başka konu saadettir. Rudeki'nin şiirlerine bakıldığında şairin insan oğlunun kaderi, yaşam gayesi ve saadet üzerinde çok düşündüğü anlaşılır. Rudeki saadete ermek ve mutlu yaşamak için dört şeyin gerekli olduğunu belirtiyor. Bundan sağlık, iyi ahlak, düşünce ve iyi ateşinden gitmektir. Şairin şiirlerine bakıldığında kendisi bizzat bu söylediklerinin peşinden gitti, uygulamaya çalıştığı ve her zaman sağlıklı ve mutlu yaşadığı anlaşılır.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin 28. bölümünün de sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Muhterem dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün başta tek ebeveynli aileler olmak üzere çeşitli aile yapıları ve iktisadi etkileri üzerinde durmak istiyoruz. Geçen bölümlerde aile kurumu ve bu değerli kurumun önemi hakkında konuştuk, ancak burada üzerinde mutlaka durulması gereken önemli bir nokta, modern toplumlarda aile ocağında yaşanan değişiklikler ve bu durumdan doğan krizler ve zararlardır. Görünen o ki aile kurumun çağımızın gelişmelerinden kaynaklanan bazı krizlerden ve zararlardan korunamıyor. Özellikle bazı gelişmiş ülkelerde aile kurumunun makul ve mantıklı yapısı ciddi hasarlara maruz kalıyor. Kuşkusuz aile ocağının temelinin güçlenmesi toplumunda birçok muhtemel hasarlara karşı koruyacaktır. Bu yüzden bugünkü sohbetimizi aile ocağını tehdit eden bazı krizlere ve zararlara ayırdık. Batılı toplumlar sanayi devriminden sonra birçok değişime maruz kaldı ve başta aile kurum olmak üzere çeşitli kurumlar önemini kaybederek ciddi zararlara uğradı. Bundan başka günümüz dünyasında sekülerizmin, liberalizm ve feminizm gibi bazı yeni türemiş düşünceler dünyanın bazı yörelerinde aile ocağına hakim olan krizleri körüklediği gözleniyor. Bu süreç günümüzde de kutsal aile ocağını zayıflatırken yeni yapılanmaları gündeme getirdiği anlaşılıyor. Nitekim günümüzde aile fertlerinin bir arada ve huzur içinde yaşama modeli değişti ve annesiz, babasız veya kimsesiz çocuklar, özellikle bekar anneler gibi yeni aile modelleri ortaya çıktığı gözleniyor. Doğal ve mantıklı şekliyle aile ocağını korumak ve içinde anne, baba ve evlatların bulunması tüm aile fertleri için en ideal ve en uygun ve en dayanıklı modeldir. Ancak maalesef günümüzde aile modelinin değiştiği ve tek ebeveynli eşcinsel eşler, ortak eşli aileler, bekar anneler, aynı evde evlenmeden yaşayan çiftler vesaire aile modelleri gerçekte aile modeline tehdit etmeyi başladı. Kuşkusuz bu tür modellerin yaygınlaşmasından doğan sorunlarla mücadele edebilmek için en başta bu tür modelleri tanımak ve çocukların üzerindeki etkilerini tespit etmek gerekir. Tek ebeveynli veya tek cins aile modeli günümüzde gündeme gelen yeni aile modellerinden biridir. Bu tür ailelerle cinsiyet farklılığı söz konusudur ve evlatların doğurulması da gerçekleşir. Fakat eşlerin arasında şer'i nikah, çocukların şer'i doğumu ve eşlerin ortak yaşamı söz konusu değildir. Bu yüzden bu tür ailelerde çocuk da genellikle ebeveynlerinden sadece biriyle yaşar. Bu tür aile yapısına eksik hale veya tek ebeveynli aile denir. Gerçi bu tür bir aile tüm devirlerde ve tüm toplumlarda bir nevi var olan bir aile yapısıdır. Fakat günümüz modern dünyada daha çok yaygınlaştığı gözleniyor. Ebeveynlerden birinin resmi boşanma yerine eşinden gönüllü olarak ayrılması, İhanet, gayrimeşru ilişki ve istenmeyen gebelik durumları Batı dünyasında tek ebeveynli ailelerin ortaya çıkmasında ve yaygınlaşmasında etkili olan etkenlerdir. Amerikalı yazar Patrick Buchanan bu konuda şöyle diyor: Kürtaj boşanma oranının artması, doğum oranının düşmesi, tek ebeveynli aile yaş sayısının artması, gençlerin intihar eğilimi, uyuşturucu madde tüketimi, çocuklara ve eşe karşı kötü davranmak, cinsel ilişkilerde laubalilik, hepsi Batı toplumlarının kültürel değişim sürecinde parçalandığını ve ölmeye de yüz tuttuğunu gösteren durumlardır.
Tahran Radyosu.
Günümüzde maalesef fatiri toplumlarda tekke ve melli aile modelinin artık sıradan bir duruma dönüştüğü gözleniyor. Nitekim son iki kuşak boyunca batıda her iki ebeveynliyle yaşamayan çocuk sayısı ve yeni evlilik dışında doğan çocukların sayısı her geçen gün daha da artıyor. Aile yapısında yaşanan bu değişiklik toplumun diğer kurumlarında bazı değişiklikleri de tetiklediği belirtiliyor. Daha çok boşanmaların sonucunda ortaya çıkan tek ebeveynli aile sayısının artması, evlilik dışı doğan bebeklerin sayısının artması yol açmış bulunuyor. Araştırmalara göre Amerika'da tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocuk sayısı 1960 ile 2010 yılları arasında tam 2 kat arttığını gözleniyor. Bu tür durumların %90 kadarında ise Amerika'da ve bazı Kuzey Avrupa ülkelerinde çocukların bakımı anneye bırakılıyor. Aslında tek ebeveynli aile sorunu sadece Amerika ile sınırlı kalmıyor. Araştırmalar İngiltere'de her 5 çocuktan biri sadece annesi veya babası ile yaşadığını gösteriyor. Tek ebeveynli ailelerin üzerinde yapılan araştırmaların büyük bir bölümü babanın yokluğunun çocukların üzerindeki olumsuz etkilerine doğruluyor. Bu tür ailelerin şekillenmesinden doğan olumsuz etkilerden biri babalarından uzak yaşayan çocukların talim ve terbiyelerinde, eğitim ve sağlık durumlarında ve iktisadi yaşamlarında ciddi sıkıntılarla karşılaşmalarıdır. Uzmanlar kadının bakımından sorumlu olduğu tek ebeveynli ailelerde babanın yokluğundan doğan sıkıntı sadece babasız kalmakta sınırlı olmadığını belirtiyor. Eşlerinden boşanan erkekler çocukların geçimine duyarsız oluyor ve anne tek başına ailenin tüm mali yükünü üstlenmesi gerekiyor. Bu durumda ve iktisadi baskı sonucu anne çocuklarının yetişmesiyle daha az ilgileniyor. Annenin bakımından sorumlu olduğu ailelerde yetişen çocukların büyük bir bölümü babasının yokluğu yüzünden mali sıkıntılarla karşılaşıyor. Bu tür çocuklar genellikle zorlu ve uygunsuz bir yaşamla karşı karşıyadır. Değerli dostlar, tek ebeveynli aile yapısının olumsuz yönleri sadece mali ve iktisadi konularla sınırlı kalmıyor. Maalesef bu tür ailelerde yetişen çocukların en ciddi sorunlarından biri davranış bozukluğu gibi talim ve terbiye alanı ile ilgili oluyor. Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu durumun temellerinden güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce taalimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Şimdi sohbetimizin 27. bölümünü hep birlikte dinleyelim. Bugün tevhid konumuzun devamında Allah'ın sıfatlarından söz etmek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim, alemleri yaratan Allah'ı en yüce sıfatlarla övmüştür. Kur'an-ı Kerim uzmanları bu semavi kitaba ve rivayetlere istinad ederek Yüce Allah'ın sıfatlarını birkaç gruba ayırmıştır. Bir grup sıfatlar vardır ki Allah-u Teala'nın zatının bir parçasıdır. Yüce Allah bu sıfatlarla hamd edilir ve bu sıfatlar ezeli ve ebedi olarak Allah-u Teala'nın zatında vardır. Örneğin Allah'ın bilge ve güçlü ve canlı olduğunu söyleriz. O her şeyi görendir, her şeyi bilendir ve her zaman vardır deriz. Öte yandan Allah-u Teala'nın zatı her açıdan mükemmel olduğundan, her türlü eksik veya kusurun işareti olan her türlü sıfattan münezzehtir. Örneğin Allah-u Teala'nın cisim olmadığını, görünmediğini, eşi ve ortağı olmadığını söyleriz. Bir başka grup sıfatlar da vardır ki Allah-u Teala tarafından bir amel veya bir fiilin gerçekleşmesinden sonra ona istinad ederiz. Örneğin Allah-u Teala varlık alemini yaratandır, tüm mahluklara rızık veren O'dur deriz. İlahi sıfatların en önemlisi olan ve son birkaç bölümde üzerinde durduğumuz tevhid meselesinden sonra bugün Allah'ın neden görünmediğini, gözlerden saklı olduğunu ve cisim olmadığını konuşacağız. Ancak bu konuya girmeden önce şunu da hatırlatmak isteriz ki biz insanlar genellikle sahip olduğumuz beş hisle çevremizdeki eşyaları ve olayları idrak ederiz. Fakat varlık alemi sadece bizim hislerimizle, hissettiğimiz şeylerle sınırlı değildir. Yaşadığımız ortamda ve alemde göremediğimiz ve hislerimizi idrak alanının dışında yer alan, aynı zamanda kesinlikle inkar edilemeyen şeyler de vardır. Biz çekim gücünü gözle göremeyiz. Fakat izlerini her yerde gözlemleyebiliriz. Hayat ve yaşam, annenin evlat sevgisi, sevinç ve keder, öfke ve gazap, sevgi veya nefret hiçbiri görünen şeyler değildir. Fakat biz bunların iz ve tesirlerini idrak ederek varlığını fark ederiz. Acaba insan sebep, sonuç veya etki, tepki denen şeyleri gözle görebilir mi? Kuşkusuz hayır. Buna karşın bu saydıklarımızın tümü vardır ve bizim yaşantımızı etkilemektedir. Buna göre varlık aleminde bizim hislerimizin dışında birçok varlığın var olduğunu söyleyebiliriz. Yüce Allah'ın varlığı da böyledir. Yani Allah'ı hislerimizle idrak edemediğimiz ve bizim hislerimizin kapsam alanı dışında kaldığı için inkar edemeyiz. Çünkü Allah-u Teala'nın izleri ve ayetleri yerde, göklerde ve varlık aleminin her köşesinde, hatta insanın varlığında vardır. Bilim kurallarına göre ışık bir şeyin üzerine aydınlattığında o şeyin görüntüsü gözde oluşur ve buradan beyne intikal eder ve ardından insan o şeyin görüntüsünü görmüş olur. Şimdi eğer Yüce Allah ışığın aracılığıyla göze yansıması söz konusu olacaksa en başta Allah'ın cisim olması ve herhangi bir mekanı işgal etmiş olması gerekir. Çünkü insan gözü sadece bu şartlarda bir şeyi görebilir ve eğer bu şey bu özelliklerden bağımsız ise insan gözü onu asla göremez. Öte yandan cisim, madde ve mekan hepsi sınırlıdır ve hepsi belli bir süre sonra yok olmaya mahkumdur. Oysa Allah-u Teala'nın zatı sınırsızdır, ezeli ve ebedidir ve esasen cisim değildir. Bir başka ifade ile her cisim sonuçtur ve bir sebebe muhtaçtır. Kuşkusuz Allah-u Teala ne sonuçtur ve ne cisme ve mekana muhtaçtır. Bu yüzden göz de görünmez. Kur'an-ı Kerim En'am suresinin 103. ayetinde bu konuya şöyle açıklık getiriyor. Gözler onu göremez. Halbuki o gözleri görür. O eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Hazreti Ali aleyhisselam da Allah-u Teala'nın görünmez olduğu konusunda şöyle buyurur. Hislerin onun zatında yeri olmayan, mekanlar onu sarmayan, gözler onu görmeyen ve perdeler onu örtemeyen Allah'a hamdolsun. Bazı düşünürlerin Allah-u Teala'nın görünmez olduğu ile ilgili gündeme getirdikleri bir başka delile gelince, aslında varlık aleminde hiçbir şey Allah-u Teala kadar belirgin değildir. Allah-u Teala tüm varlığı nurudur. Bu nur her tarafı sarmıştır ve asla yok olmaz ve her zahirden daha da zahir ve aşikardır. Dolayısıyla alemdeki zuhurun şiddetinden görünmezdir. Buna karşın Allah-u Teala alemdeki ayetleri ve işaretleri ile tanınır. Bu ayetler ve işaretler varlık aleminin her tarafını sarmıştır ve her mahlukun alnında Allah-u Teala'nın işaretleri vardır. Nitekim bir ressam veya zanaatkarın sanatını ve zanaatını yarattığı eserinde görmekteyiz. Allah-u Teala'nın ilim, hikmet ve gücü de mahluklarına yansımıştır. Gerçekte beşerin gözüyle görünecek bir ilah, ilah olamaz. Çünkü böyle bir varlık sınırlıdır ve zaman ve mekana muhtaçtır. Oysa Allah-u Teala varlık aleminin her yerinde vardır ve hiçbir yer onun varlığından boş değildir. Rivayetlere göre İmam Sadık aleyhisselam ile çağdaş olan İbni Ebil Avca adında bir şahıs o hazretten nasıl göremediği bir ilaha taptığını sorar. İmam Sadık aleyhisselam şöyle karşılık verir. Sen nasıl kendini senin içinde sana gösteren Allah'ı göremiyorsun? İmam daha sonra da ona Allah-u Teala'nın işaretlerini bir bir anlatır. Bu görüşmenin ardından İbni Ebil Avca bir arkadaşına şöyle anlatır. İmam benim içimde var olan işaretleri bir bir saydı ve ben bunların hiçbirini inkar edemedim. Baktım bu tartışmayı kaybedeceğim. Hemen sözü kestim ve o meclisten ayrıldım. Kur'an-ı Kerim'de açıkça Allah-u Teala'yı görmenin imkansız olduğu belirtilmiştir. Fakat bazı ayetlerde Allah-u Teala ile buluşma ve görüşme anlamına gelen lika'ullah'tan söz edilir. Allah-u Teala ile buluşmaktan maksat insanların birbiriyle hissi görüşmeleri değildir. Çünkü Allah-u Teala ne cisimdir ne de beşeri gözle görülebilir. Bazı müfessirlere göre bu sözcükten maksat, kıyamet gününde onun gücünün işaretlerini ve vereceği mükafatları, cezaları ve nimetlerini ve azaplarını görmektir. Bu sözcüğün bir başka manası kalbi ve batını rüyettir. Çünkü insan bazen öyle bir yere gelir ki sanki Allah'ı kalbinin gözüyle görmektedir. Ve bu durumda artık içinde hiçbir kuşku geride kalmaz. Bu durum fani dünyada insanın yüksek takvası ve nefsini arındırması sayesinde gerçekleşebilir. Nitekim rivayetlerde şöyle okumaktayız. Adamın biri İmam Ali aleyhisselamdan sorar. Acaba Allah'ını gördün mü? İmam şöyle buyurur. Görmediğim Allah'a ibadet etmem. Adam tekrar sorar. Allah'ı nasıl gördün? İmam şöyle buyurur. Zahiri gözler onu asla göremez. Sadece kalpler iman nuru sayesinde onu idrak edebilir. Dolayısıyla Allah ile buluşma ve görüşmeden söz edildiği yerde maksat, Hak Teala'yı sıradan gözle görmek değil, kalbi gözle görmektir. Gerçi bir görmek de herkesin kapasitesine bağlıdır. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Persepolis'in 2500 yıl önce sadece Ahamenej İmparatorluğu'nun merkezi değil, Nevruz ve ulusal kutlamalarında yapıldığı bir yer olduğunu biliyor muydunuz? Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bazıları Persepolis'in Ahamenej krallarının yönetiminin ana yeri olduğunu ve siyasi gücü ve kraliye zevkini sergilemek amacıyla inşa edildiğini düşünüyor. Bu fikir Avrupa düşüncesinden doğmuştur. Bu güzel yapıdaki kanıtlara dikkat edilecek olursa, Persepolis'in aslında Nevruz ve ulusal kutlamaların kutlanması için inşa edildiğini anlarız. Bunu petroglyflerden ve binanın mimarisinden de açıkça görebilmekteyiz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Evet, değerli dinleyiciler, bugün sizlere İran'ın tarihi hazinelerinden bir başkası olan Taht-ı Cemşid Bahram olarak bilinen Apadana Sarayı bir petroglifin hikayesinden bahsetmek istiyoruz. Bu benzer şekilde yapılmış, bizi milattan yüzlerce yıl öncesine ve eski İran'a götüren bir kabartmadır. Bu petroglif taş üzerine yapılan uyma anlamına gelmektedir. Persepolis'in Ahamenej döneminde yani yaklaşık 2500 yıl önceki ana kullanımının bir işareti olarak görülebilir. Evet değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Ahamenej Bahram'ın petroglyflerinin rolünden bahsedeceğiz. Yani sırasın insanların kralın huzuruna kabul edilmesinin yer aldığı görüntüler. Ahamenej döneminden önce de buna benzer resimler vardı. Örneğin bugün Irak'taki Asur yerleşimi Tal Barsip'te elinde bir çiçek ve baston tutan ve tahta oturup İnsanların huzuruna gelmesini bekleyen bir kralın tasviri. Behbahan yakınlarında bulunan Elam uygarlığına ait Arcan kasesi bulundu. Tahta oturan bir kral ve huzuruna gelen adam da sırtını eğmiş ve elini ağzının önüne koymuş. Bahram petroglifin kabartma ve detaylarından bahsetmeden önce Bahram'ın ne olduğunda bir bakalım. Baram kral ve saray mensuplarının bir grup sıradan insanın kral ve sarayla buluşmasına izin verdiği bir törendir. Kralla görüşmek için önceden talepte bulunulması gerekmektedir. Sadece Baram'da kabul edilen talep günü gibi sarayda gerçekleştirilen eylem ve ritüellerden bazıları Baram'a özeldir. Antik İran'da kadınların da mal talep etme ve bulma hakkına sahip olduğunu bilmek ilginçtir. Ahmeniş döneminde Baram ana yerlerinden biri Taht-ı Cemşit'tir. Farklı ülkelerin insanları ve elçileri bu saraya giderek krala adaklar sunarlar. Özellikle İranlıların ulusal bayramları olan Nevruz ve Mehregan'da kişiler ve özel konuklar ağırlanırdı. Şimdi isterseniz sohbetimize Persepolis'in sanat, teknik ve güzellik açısından eşsiz bir kabartması olan Baram'a dönelim. Bu kabartma güçlü Ahmeniş kralı Dariush'un kraliyet hazinesinde bulundu. Ham, kil ve ahşaptan yapılmış ve sadece sütunları taş olan büyük bir hazine. Persepolis hazinesi, kraliyet hazinesini saklamak için birkaç muhafız odası ve birkaç büyük salondan oluşuyordu. Büyük İskender'in askerleri M.Ö. 330 yılında burayı yağmalayıp sarayı ateşe verdikten ve bu tablonun üzerine yumuşak toprağı kapladıktan sonra dağın tepesinden gelen sel ve yağmur toprağı kimsenin şüphe edemeyeceği şekilde yumuşatmış bir taş parçası olabilir. Bu nedenle 2500 yıl sonra bu kabartma nispeten sağlam kalmıştır. Peki bu petroglifi kim keşfetti? Baram kabartması 1937 yılında Taht-ı Cemşit Bilimsel Grup Başkanı ve İran'daki Chicago Doğu Araştırmalar Enstitüsü temsilcisi Dr. Eric Schmidt tarafından keşfedildi. Bu rölyef hazinesi sarayının kuzeydoğusunda yer alıyordu. Bu eserleri taşımak o dönemde yapılan en zor işlerden biriydi. Çünkü ağır nesneleri taşımak için henüz modern aletler yoktu. Ancak özenle keçeyi sararak kamyonla Tahran'a taşıdılar. Söylediğimiz gibi bu kabartmanın konusu başka yerlerde de defalarca tekrarlanan kral ve Baram'ın resmi toplantılarıdır ve hatırlanmak istedikleri önemli bir olayla ilgili olduğu görülmektedir. Bahsettiğimiz rölyefler birbirine benzer yani aynı şekle sahip iki rölyeftir. Burada meclisin başında sağ dönük bir şekilde oturan bir kral görülüyor. Ve birisi ona selam veriyor. Karina kabartmasında ise meclisin ortasında yüzü sola dönük bir kral oturuyor. Kralın her iki yanında duran birkaç kişi de görülüyor. İki simetrik kabartma her ikisi de benzer ancak biri sağlam diğeri hasarlıydı. Böylece sağlam rölyefini ulusal müzeye getirdiler ve diğer ise Persepolis'te yani Taht-ı Cemşit'te kaldı. Şimdi Baram'ın hikayesine ne olduğunu bir bakalım. Kral ortada ve beş kişi kralın arkasında durmaktadır. O ayaklarını bir taburenin üzerine koymuştur. Bazıları onun tabanlarını inek toynağı şeklinde görmüştür. Aynen aslan pençesine benzedi. Düşünülen kralın tahtının ayakları gibi. Kralların yüksek statüsünün bir göstergesi olarak yerden daha yüksek bir platform üzerine yerleştirilmiştir. Sandalyeyi oturma hakkı yalnızca krala ait olup diğerleri ayakta durmalıdırlar. Ahmeniş krallarının tüm işaretlerini taşıyor. uzun örgülü, sakalı, kraliyet tacı ve altından çıkan örgülü saçları. Tıpkı arkasındaki adam gibi. Aynı sakal ve aynı kesim. O, veliaht prenstir ve krallar gibi olma hakkına sahiptir. Çünkü o geleceğin kralı olacaktır. Kralın yüzü bu kabartmanın diğer üyelerinden pek farklı değildir. Kralın üç ana simgesi olan ve onu diğer insanlardan ayıran uzun sakal, lotus çiçeği ve elindeki uzun bastondur. Tahta oturan kral, ayakta duran diğer insanlardan daha büyüktür ve sahnenin merkezinde yer almaktadır. Kral ve veliaht prens, hanedanlığın yüksek statüsünün sembolü olan bir platform üzerinde duruyor. Kralın elinde baston, diğer elinde ise iki adet nilüfer çiçeği, ayaklarının önünde ise iki adet tütsü bulunmaktadır. Baston, yalnızca kralın ve saraydaki yüksek rütbeli kişilerin sahip olduğu yargı ve yönetimin sembolüdür. Tören kurallarına göre bu baston, kralın sağ elindedir ve ucu yere kadar uzanır. Baston aslında ilahi ve göksel kralın ve gücün bir işaretidir ve bir tür otoriteyi çağrıştırır. Semboller kültüründe başta baston, mağlup edilen düşmandan alınan bir silahı temsil etti ve dolayısıyla zaferin işareti olduğu lotus çiçeğinin ise yönetimin, ölümsüzlüğün, huzurun ve barışın simgesi olduğu şeklinde tanımlanır ve barış kralın ve onun veliaht prensinin elindedir. Miladan önce 8. yüzyılda nilüfer imgesi Mısır'dan Fenike'ye, oradan da Asur ve İran'a geçmiş ve bu topraklarda bazen kutsal ağacın yerini almıştır. Hint uygarlığında lotus, kadın tanrıçasına aittir ve eski İran'da, eski İran tanrıçalarından biri olan Anahita ile irtibatı bulunmaktadır. Veliaht prensinin arkasında prens elbisesi giyen, başında boyun ve ağız etrafına dolanan, bir şapka takan bir kişi bulunmaktadır. Yüzünde bıyık yok ve muhtemelen sakal da bırakmamış. Bazıları onu bir saray papazı, bazıları ise sadık bir hadım olarak görüyor. Sağ elinde bir bez tutmaktadır ve sol elini sağ kolunun ön kısmına yerleştirmiştir. Bu kumaşın kullanımının belki de kralın önündeki ateş çukurları veya buhurdanlıklarla ilgili olduğunu söylüyorlar. Mesela aromatik bitkileri ateş çukuruna atmakla ilgilenen biri gibi. Ona kralın havlucusu da denirdi. Yine de kesin bilmiyoruz. Arkasında medlilerin elbisesini giyen, belinde hançer bulunan bir kişi yer almaktadır. Sol omuzuna bir şey atmış, sağ elinde ise başka bir şey tutuyor. Sol omuzundaki şeyin kralın okçusu olduğu söyleniyor. Çünkü eğer kendisine ait olsaydı, belini takması gerekirdi. Sağ elindekinin de kralın balta vuranı olduğu düşünülmektedir. Peki bu nasıl bir balta? Bir başı iki uçlu çatala benzer, bir tarafı ise ağzında oval biçimli bir nesne bulunan kuş yüzüdür. Gerçek şu ki, araştırmacılar bu nesne hakkında henüz kesin bir sonuca ulaşmış değiller. Bu adamın arkasında omuzlarında yay taşıyan iki asker duruyor. Evet, değerli dostlar, kral kabartmanın ortasında ve arkasında beş adam olduğundan bahsettik. Peki ama kralın önünde kimler var? Bir adam elini ağzına götürmüş ve kralın önünde sırtını eğmiş. Giydiği kıyafetlerin metlerin dönümüne ait olduğu dizine kadar uzanan kısa bir elbise ve başında sırtına düşen bantlı, yuvarlak bir şapka olduğu söyleniyor. Elbiselerin kıvırlımları taşa büyük bir ustalıkla işlenmiştir. Bu adamın örülmüş, kısa ve sivri bir sakalı bulunmaktadır. Ayrıca sol elinde başı krala dönük kısa bir baston tutmaktadır ve törenlere özel olduğu kabul edilmektedir. Sağ eli ağzın önüne koymuş. Nefesi havayı ve önündeki iki cisimden yükselen kutsal ve güzel kokulu dumanı da kirletmemesinden dolayı eli ağzın önüne koymuş olduğunu söylüyorlar. Bazıları eliyle krala bir öpücük göndermiş olasılığından bahsediyor. Bu adamın arkasında iki Pers askeri görülüyor. Birinin elinde mızrak, diğerinin elinde ise ne amaçlı olduğu bilinmeyen bir kova görülüyor. Belki de Şömeniye ile alakalıdır. Bazıları bu ikisinin muhtemelen Ahmeniş ölümsüz muhafızlarının üyeleri olduğuna inanıyorlar. Taht-ı Cemşid'in içine yerleştirilen ve bunun benzeri olan kabartma da aynı görüntü göze çarpıyor. Tabii detaylarda farklılıklar olmakla birlikte hasarlı olduğu için çiziminden kontrol etmek gerekiyor. Sanki aynı hikaye karşı taraftan da gösterilmiş gibi. Kralın huzuruna gelen kişinin sağ eli bize doğru birine bir hançer bağlanmıştır. Kral ve veliaht prensi tam tersi. Sol elleri bize doğru çiçeği tutuyorlar. Ama veliaht prensin ve askerlerin arkasında iki adam hala aynı şekilde. Bu iki önemli kabartmanın hazine sarayında bulunmasıyla birlikte Schmidt için bir soru işareti oluşmaya başladı. Bu motifler Bar-am'ı yani Apadana sarayında yapılan töreni temsil etmektedir. Peki hazinede ne yapıyorlar? Apadana sarayının merdivenlerine hediye taşıyanların resimleri kazınmış. Her biri krala bir hediye getiren bağlı ulusların temsilcileridir. Merdivenin ortasında kral imgesi yerine krallara özgü başarının üzerine Fer Kiani'nin işaretini taşıyan Ahmeniş askerlerinin resmi bulunmaktadır. Schmidt, iki kabartmanın muhtemelen Haşayar Şah'tan sonra bunların Apadana merdivenlerinin ortasından gözlerinin önünde olmasınlar diye hazineye gönderildiğini fark etti. Peki neden bunları merkezden kaldırıp başka bir yere aktardılar? Öncelikle padişah ve veliaht kim olduğuna bakmak gerekiyor. İlk başta tahta oturan kralın Ahmeneşli 1. Darius oğlu düşünülüyordu ama bu kralın tacı bir sütun yazıtındaki Darius'un tacına benzemiyor ve daha çok Darius'un oğlu ve halife kral Haşayar'ın tacına benziyor. Yani bunun arkasındaki kişi Haşayar'ın oğlu olmalı ama o babası Haşayar'ı öldürmek gibi asılsız bir suçlamayla öldürüldü. Apadana Sarayı'nın merdivenlerinde Bar-am motiflerinin kaldırılmasının nedeni belki de resimde Haşayar'ın oğlu Darius'un bulunmasıydı. Belki de resimleri kazınmış edilen bu kral Haşayar değil, başka bir Ahmeniş kralıdır. Buraya kadar törenin başlama görevlisi halka açık törenin başladığını duyurana kadar kralın tahta oturduğunu ve veliaht prensili arkadaşlarının hizmete hazır askerlerle birlikte tahtının arkasında durduğunu bilmekteyiz. Tabii uluslararası temsilciler gelip hediyelerini sunmalı ve krala isteklerini bildirmelidir. Ahmeniş döneminde tüm önemli merasimlerin Persepolis Taht-ı Cemşid'de düzenlendiğini ama artık günümüzde onların sadece rollerinin geriye kaldığını görmekteyiz. Thank you. Muhterem dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisiydi. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde İran'ın bir başka tarih hazinesini sizlere tanıtmaya çalışacağız. Tekrar beraber oluncaya dek mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Müzik